Güne bakan. Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü, işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Güne bakanlar gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün güne bakanda ilk olarak herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemiz var. Son zamanlarda çok fazla duyulan ve gündemde olan uzaktan çalışma konusunu bugün sizlere ulaştıracağız. İş sağlığı ve güvenliği uzmanı Ayşegül Öztürk Akbaş'la birlikte. İkinci bölümümüzde Avrupalı Türkler köşemizde İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı Profesör Doktor Can Ünver hocamız telefon hattımızda olacak. Yeni Alman hükümetinin göç politikasını ve Türkiye ile ilişkilerine bakışını konuşacağız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor. Programımıza sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Eserken seher vakti bir güzele vuruldum. Al dudakta inci dişi, bu dünyada yok bir eşi. Seher vakti bir güzele vuruldum. Aynalı kemer ince bere, bu canı kurban tatlı dile. Seher vakti bir güzele vuruldum. Aynalı kemer. Aldı beni koynuna. Cıvıldaşır dudu kuşu, sanki bülbülün ötüşü. Seher vakti bir güzele vurdum. Aynalı kemer ince bere, bu canı kurban tatlı dile. Seher vakti bir güzele vuruldum. Aynalı kemer ince bere, bu canı kurban tatlı dile. Seher vakti bir güzele vurdum. Sabah yeri ılgıt ılgıt eserken
seher vakti bir güzele vuruldum.
Al dudakta inci dişi, bu dünyada yok bir
bir eşi seher vakti bir güzele vurdum.
Aynalı kemer ince bele bu canı kurban, tatlı dile seher vakti bir güzele vuruldum. Aynalı kemer ince bele bu canı kurban, tatlı dile seher vakti bir güzele vuruldum. Aynalı kemer ince bele bu canı kurban, tatlı dile seher vakti bir güzele vuruldum. Aynalı kemer
herkes için iş sağlığı ve güvenliği.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan'da herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemizle sizlerle birlikteliğimiz başladı. İş sağlığı ve güvenliği uzmanı Ayşegül Öztürk Akbaş telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Akbaş, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş buldum Sezin Hanım. Merhabalar.
Merhaba, kolaylıklar diliyoruz. Özellikle bu pandemi süreciyle uzaktan çalışma konusu çok fazla duyulur oldu. Çok fazla gündeme geldi. 2 yıl aşkın bir süredir aslında belki de uzaktan çalışan çok fazla çalışanımız var. Öyle değil mi Türkiye'de? Sadece tabii Türkiye'de değil, tüm dünyada. Bugün biraz bu konuyu değerlendirelim. Ülkemizde neler oluyor, ne gibi çalışmalar yürütülüyor, ne gibi yönetmelikler var, mevzuat nedir, yurt dışında nasıldır? Biraz o konuları konuşalım istedik. Önce çok kısa sizi tanıyalım, hemen sonrasında da sorularımızla ve konularımızla sohbetimize başlayalım.
Tabii ki Sezin Hanım. Ben sizin de belirttiğiniz üzere Ayşegül Öztürk Akbaş. 2010 yılı Galatasaray Üniversitesi Kimya Mühendisliği mezunuyum. Mezun olduktan sonra yüksek lisansıma devam ettim ve bu süreçte de İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü'nde mevzuat daire başkanlığında görevime başladım. Halen bakanlıkta göreve devam ediyorum. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, AB mevzuatı, ILO sözleşmeleri gibi birçok konuda çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah katkılarımız da devam edecektir.
Emeklerinize sağlık. Muhakkak orası kesin. Uzmanlar aslında hep bir kurumun lokomotifidir ve uzmanların elleri ayakları üzerinde durur aslında tüm kurumlar. Ben hep öyle düşünürüm. Kolaylıklar diliyoruz size. Şu uzaktan çalışma sistemini biraz anlatır mısınız? Evet, her kurum belli ölçülerde, belli standartlarda çalışanlarına uzaktan çalışma imkanı sundu bu süreçte. İyi ki de öyle oldu. Biz de çok değerli vakti, o vaktin ne kadar değerli olduğunu biliyoruz ama bunu hani kurumlarımızın nezdinde ve tüm halkımızla aslında gerçekleştiriyor olmak pandemi sürecinde daha kolay atlatabiliyor olmamızı sağladı. Anlatır mısınız biraz, nedir bu uzaktan çalışma, özellikle mevzuatta nasıl geçiyor?
Evet, anlatayım hemen. Uzaktan çalışma, işveren mekanının dışında yapılan işlerde akıllı telefon, tablet, dizüstü bilgisayar ve masaüstü bilgisayar gibi bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı olarak tanımlanabilir aslında. Başka bir deyişle de uzaktan çalışmaya bilgi ve iletişim teknolojilerinin yardımıyla gerçekleştirilen ve işverenin mekan dışında yapılan işler olarak tanımlayabiliriz. Yine uzaktan çalışma genel olarak gerek ulusal mevzuatta gerekse uluslararası belgelerde farklı isimlerle anılarak ve farklı düzenlemelerle ifade edilebiliyor. Örneğin tele çalışma diyebiliyoruz, evden çalışma olabilir veya çağrı üzerine çalışma gibi adlandırabileceğimiz birçok adı var aslında. Öncelikle uzaktan çalışma ile ilgili uluslararası düzenlemelerin getirdiklerini göz önünde bulundurmalıyız ve ülkemiz mevzuatı doğrultusunda da uygulamaya geçmeliyiz aslında. Hani işverenlere tavsiyemiz bu yönde. Çünkü uluslararası düzenlemelerin takibi dünyada bu husustaki eğilimleri görmek açısından ve ülkemizde düzenlenmesi gereken hususları tespit etmek açısından faydalı olacaktır. Sonrasında zaten mevzuatımızda da bulabilirler.
Evet. Bu uluslararası çalışmalar ve düzenlemeler dediğimizde Avrupa Birliği mevzuatını mı göz önünde bulunduruyoruz, yoksa tüm dünyanın ortak bir uluslararası düzenlemesi var mı bu konuda?
Aslında şöyle, hem dünyanın düzenlemesi var hem de yine AB sözleşmeleriyle düzenlemeler yapılıyor. Şöyle anlatayım isterseniz, uzaktan çalışma hususuna öncelikli olarak Uluslararası Çalışma Örgütü'nün evde çalışma sözleşmesinde ve Avrupa Çerçeve Antlaşması'nda yer verilmiştir. Mesela evde çalışma sözleşmesinde ve tavsiye kararında evde çalışmanın tanımı yapılmıştır. O da şu şekilde: evde çalışan olarak nitelendirilecek bir kişi tarafından işverenin iş yeri dışında kalan kişinin kendi evi veya kendi belirlediği diğer yerlerde ücret karşılığı, kullanılan malzeme, materyal veya kullanılan diğer araçları kimi sağladığından bağımsız olarak işveren tarafından belirlenen bir ürün veya hizmetin üretilmesi işi olarak tanımlanıyor. Aslında hani her zaman duyduğumuz şeyin birazcık daha böyle keskin bir tanımı var. Yine bununla birlikte Avrupa Çerçeve Antlaşması'nda da tele çalışma olarak karşımıza çıkıyor bu uygulama. Orada da bir iş ilişkisi veya iş sözleşmesi çerçevesinde işverene ait, iş yerinde de gerçekleştirilmesi mümkün olan bir işin, hani burası da önemli aslında, yani iş yerinde de gerçekleştirilebilir başka bir yerde de.
Yani sonuçta uzaktan çalışma dediğimizde bir bilgisayar anlıyoruz. İşte sizin tele dediğiniz ifadeyi anlıyoruz. Hani iş yerinde bile olsa farklı bir yöntemle çalışmayı anlıyoruz, öyle değil mi?
Aynen aynı şekilde. Yani hani mesela iş yerinde benim ekipmanım neyse uzaktan bir yerden, hani bu ev olur, başka işte home office diye kullanılan tabir, ya da siz bir alanı belirlemişsiniz, orada çalışıyorsunuzdur. Oradaki ekipmanınız aslında iş istasyonu gibi düşünürsek, bu bilgi teknolojileri kullanılarak ve düzenli biçimde işverene ait, iş yeri dışında yerine getirilen iş organizasyonu olarak anılıyor çerçeve sözleşmede de. Bu bahsettiğim sözleşme ve antlaşma aslında ülkemiz taraf değil. Ülkemizin imzaladığı ILO sözleşmeleri de var tabii ki, ama onlar daha farklı yönlerde imzalamışız. Bunlara taraf olmadığımız halde ulusal mevzuatımızda uzaktan çalışmaya ilişkin yürütülen çalışmalar yine bu düzenlemeler dikkate alınarak oluşturulmuş. Yani yine aslında AB kaynaklarından mutlaka yararlanıyoruz.
Evet. Peki bu Avrupa'daki uluslararası düzenlemeler pandemiyle değişti mi? Yoksa hani hep vardı, yine pandemi aslında onun üzerine mi geldi? Yoksa eklemeler, çıkarmalar olmuştur muhakkak, değil mi?
Şöyle ki aslında vardı. Çünkü bu aslında çok eski bir uygulama. Yani biz pandemiyle aslında bunu
tanıştık.
Sanki daha sık duyuyor olduk.
Evet.
Ama ülkemizde de yani aslında daha eskilerde ortaya çıktı, kanunda yerini aldı. Yine ILO sözleşmelerinde falan da bu pandemiyle birlikte ek düzenlemeler ya da işte nelere dikkat edilebilir, yine pandemi içeriği doğrultusunda birkaç düzenleme oldu, ama tabii ki temel sözleşme mantığından şaşılmadı.
Evet anlıyorum.
Onlar etkilenmedi.
Evet, ülkemizdeki sözleşmelerden ve işte çalışma yasal düzenlemelerinden de bahsettiniz. Detaylı anlatabilir miyiz? Biz evet sözleşmelere, Avrupa Birliği'ndeki sözleşmelere hepsini imzalamadık, ama yine onların çerçevesinde aslında biz de yasal düzenlemelerimizi gerçekleştirdik dediniz. Neler yaptık? Bu düzenlemede neler yer alıyor?
Hemen aktarayım. Ulusal mevzuatta, yani Türk hukukunda uzaktan çalışma aslında çok eskilere dayanıyor. Türk Borçlar Kanunu'nda evde hizmet sözleşmesi genel başlığı altında değerlendirilmiştir. Hizmet sözleşmeleri başlığı altında yer alan bu sözleşmelerin de iş kanununa tabi olacağı ifade edilmektedir. Yani o sözleşmede geçen her madde iş kanununun uygulaması altında oluyor aslında. Yine Türk Borçlar Kanunu'nun 461. maddesinde evde hizmet sözleşmesi olarak geçmektedir. Orada da der ki, işverenin verdiği işi işçinin kendi evinde veya belirleyeceği başka bir yerde bizzat veya aile bireyleriyle birlikte bir ücret karşılığında görmeyi üstlendiği sözleşme olarak yer almakta. Bu da nasıl? Mesela geleneksel ev sanatlarına ilişkin üretim ilişkilerini kapsayacak şekilde hem geleneksel evde çalışmaya hem de modern anlamda modern teknolojik araçların kullanılması suretiyle iş yeri dışında çalışmaya uygulanabilir olduğunu göstermekte ve bunu hüküm altına almıştır. Ayrıca Türk Borçlar Kanunu'nun 417. maddesinde işverenin iş yerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçilerin de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlü olduğu da belirtilmektedir. Bunu neden konuşuyoruz? Çünkü çalışan sadece iş yerindeyken korunmak durumunda değil, iş yeri dışında bir yerde de işveren için çalışıyorsa yine onun da sağlık ve güvenliğinden işveren sorumludur.
Sorumlu, evet.
Yine 2016 yılında iş kanununda yapılan değişiklikten bahsedelim. İş kanunumuzda 14. maddenin çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma olarak değiştirilerek ek fıkralar eklenerek düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemeyle uzaktan çalışmanın aslında ülkemiz için tanımı biraz daha netleşmiştir. Sözleşmelere ve çerçeve antlaşmalarına yine baz alarak şöyle geçer. Uzaktan çalışma işçinin işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile iş yeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan bir iş ilişkisidir diye geçmektedir. Hı hı. Ayrıca bu söylediğimiz yazılı olarak kurulan iş ilişkisinin bir sözleşme aracılığıyla yapılması gerekiyor. Yapılacak iş sözleşmesinde de yapılan işin tanımı, yapılma şekli, işin süresi ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan ekipman ve bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler, işverenin işçiyle iletişim kurmasıyla genel ve özel çalışma şartlarına ilişkin hükümlerin yer alması gerekiyor bu sözleşmede. Bunların yer alması aslında hem işvereni koruyor hem çalışanı koruyor. Çünkü siz belirli bir çerçeve çizmiş oluyorsunuz. Hani bu iş ne şartlarda nasıl yapılacak? Onun dışındakinde en azından süreleri belli olursa farklı uygulamalarda nasıl değerlendirileceğine bakılıyor. Örneğin bir kaza gerçekleştiğinde bunun dinamiği hani iş kazası olarak mı nitelendirilmeli, evdeyse ev kazası olarak mı nitelendirilmeli? Aslında çok önemli bir boyut taşıyor.
Elbette, evet, evet.
Bu sözleşme. Yine kanuna eklenen fıkralar arasında uzaktan çalışmada işçilerin esaslı neden olmadıkça SALS iş sözleşmesinin niteliğinden ötürü emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulamayacağı ve işverenin uzaktan çalışma ilişkisiyle iş verdiği çalışanın yaptığı işin niteliğini dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hususunda çalışanını bilgilendirmekle, gerekli eğitimi vermekle, işte sağlık gözetimini sağlamakla ve sağladığı ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlü olduğu da dile getirilmiştir. Yine kanunumuzda. Hı hı. Yani açık bırakılmayacak şekilde aslında olması gereken her şey
yazılmış. Evet, evet. Çok detaylı, yine, güzel anlattınız gerçekten.
Yani bu detaylara çok ihtiyaç var. Çünkü kişi haklarını bilmezse kendisini de savunamamış oluyor. Tabii. Başına gelen her şeyle ilgili. Yine iş kanunu anlamında uzaktan çalışmayı hani değerlendirmeye devam edecek olursak, hem teknolojik aletlerin kullanılmadığı geleneksel anlamda evden çalışmayı hem de teknolojik alet kullanımının yoğun olduğu tele çalışmayı kapsamaktadır. Bu doğrultuda da tele çalışmanın esas unsurlarından da bahsetmemiz gerektiğini düşünüyorum. Üç temel unsuru var tele çalışmanın. Bunlardan biri iş görme ediminin yerine getirilmesi, sürecinin düzenlenmesi, yani organizasyon unsuru. İkincisi iş görme ediminin uzaktan yerine getirilmesi, mesafe unsuru olarak geçiyor. Üçüncüsü ise iş görme ediminin teknoloji yoluyla yerine getirilmesi, yani teknoloji unsuru. Bu üç unsuru sağladığınızda tele çalışma özelinde ilişkilendirmeyi kurmuş oluyorsunuz. Yine gerek işverenin gerekse çalışanın hak ve yükümlülüklerini belirlemek açısından tele çalışmanın unsurları çok önem kazanıyor. Bununla birlikte yine uzaktan çalışmada bağımlılık unsuru her ne kadar zayıflamış olsa da, çünkü bir iş yerinde çalışmakla iş yerinde olmadan çalışmak farklılık.
Tabii,
maalesef taşıyor.
Evet. Duygusal olarak da farklılığı hissediyor kişiler, değil mi? Hani o sanki bağımlılığı yitirmiş gibi görünüyor ama aslında öyle değil.
Evet, kendisini dışlanmış hissedebiliyor. Çünkü siz iş yerinizde aslında küçük bir koloni şeklinde idame ettiriyorsunuz işlerinizi. Fikir alabiliyorsunuz, evet. Karşılıklı temas halindesiniz. Ama evinizde tek başınıza olduğunuzda bu birazcık yalnızlaştırmaya ve psikolojik bir yük de taşıyor aslında bakarsanız.
Evet, aslında uzaktan çalışma çok pek çok şeyi, hani bu psikolojik yönleri de var ama birçok şeyi de kolaylaştırdığına ben inanıyorum. Çünkü bazen iş yerinde bile olsak boşa geçirdiğimiz vakitler oluyor. Halbuki o işte boşa geçen vakitleri bence o uzaktan çalışma sanki daha bir törpüledi gibi geliyor. İnsan çünkü uzaktan çalışınca hani nasıl olsa o ev rahatlığı, nasıl olsa o bulunduğu ortamın rahatlığıyla belki yapılacak işlere daha çok konsantre olabiliyor. Ve o aralardaki boşa geçen vakitleri bile çalışmaya harcıyor. Ben öyle gözlemledim doğrusunu isterseniz. Bu anlamda ben kıymetli görüyorum uzaktan çalışmayı. Peki yönetmelikler var mı bunun yanı sıra? Pek çok düzenleme olduğunu anlattınız ama.
Evet, şöyle söyleyeyim. Öncelikle yorumunuz kesinlikle çok doğru. Çünkü uzaktan çalışma, şimdi biz iş sağlığı ve güvenliği olarak değerlendirdiğimiz için biz sadece tehlike ve risk açısından böyle inceliyoruz aslında. Tabii ki güzel yönleri var. O kazanılan vakitler, mesela yolda geçen süreler
ya,
en basitinden.
Evet.
Yani siz onları kazanmış oluyorsunuz en başında. İkinci olarak mesela öğle aranızda dinlenebilirsiniz, bir şeyler izleyebilirsiniz. Yani bu sizin çok da açık imkanlar sunuyor aslında. Bizler memuruz. Pandemi döneminde bizler de uzaktan çalışmanın nasıl olduğunu yaşadık,
deneyimledik. Evet.
Gerçekten güzeldi ama inşallah pandemi bitsin ve biz yine aynı yerlerimizde devam edelim.
Evet,
diyelim.
Çok haklısınız.
Hani güzel yanları var çalışanlar için. Çalışanı korumak adına sağlanırsa her şey çok güzel aslında.
Evet.
Yönetmelik olarak ben sizi bilgilendireyim. 2021 yılında yayınlanarak yürürlüğe giren uzaktan çalışma yönetmeliğimiz bulunuyor aslında. Bakanlığımızın yayınladığı bir yönetmeliğimiz var. Bu yönetmelikte uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işler, verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının uygulanması ve uzaktan çalışmanın usul ve esasları belirlenmiştir. Yine yönetmelikte uzaktan çalışmanın nasıl ele alındığına bakacak olursak, kanundaki tanımı yine aynı şekilde yer alıyor. İş kanununda nasılsa o tanım aynı şekilde yönetmelikte de yer alıyor. Sadece uzaktan çalışan tanımı eklenmiş.
Evet.
İş görme ediminin tamamını veya bir kısmını uzaktan çalışarak yerine getiren işçi olarak ifade ediliyor yönetmelikte. Yine yönetmelikte işverene iş sağlığı ve güvenliği vurgusu yapılmış. Uzaktan çalışanın yaptığı işin niteliğini dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hususunda çalışanını bilgilendirmekle, gerekli eğitimi vermekle ve onun sağlık gözetimini sağlamakla ilgili tüm tedbir ve önlemleri almış olmasını bekliyoruz. Yani işveren bundan yükümlü, sorumluluğu baki. Bununla birlikte yönetmelikte uzaktan çalışma yapılamayacak işlerle de ilgili bir maddemiz var. Örneğin tehlikeli kimyasal madde ve radyoaktif maddelerle çalışma, bu maddelerin işlenmesi gibi iş ve işlemler uzaktan çalışma kapsamında değil.
Evet.
Yani
eve iş götürmek orada.
Burada eve iş götürmesek iyi olur. Yani
iyi
çok
olur.
Da sağlıklı değil.
Çok çok haklısınız. Çünkü iş yerlerimiz gerçekten hani bu tür ortamları işçileri sağlıklı hale getirmek için aslında ellerinden geleni yapıyor ve sizlere başvuruyorlar. Düşünseniz hani evde olduğunda o sorumluluğu alamadığında ne büyük zorluklarla karşılaşır her iki tarafta. O yüzden tabii evde yapılabilen ve yapılamayan işler olarak muhakkak ayrılması gerekiyor. İşverenin sorumluluklarından bahsettiniz. Evet, biraz daha o sorumluluklarda hafifleme oluyor mu yoksa aynı sorumlulukları birebir devam ediyor mu?
Şöyle ki zaten 631 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunumuzda işverenin net olarak belirlenen sorumlulukları var. Bu sorumluluklar aslında aynı şekilde devam ediyor. Şöyle ki kanunun 4. maddesi uyarınca hakkaniyet ölçüsünde kendisinden beklenebilecek bütün iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almakla yükümlüdür. Burası net. Bu konuda da uzaktan çalışma yapan çalışanlarını ayırmamalıdır. Normalde çalışan iş yerinde çalışan çalışanlarının ayırmayacaktır. Ayrım gözetmemesi
evet.
gerekmektedir. Bu nedenle kanunun öngördüğü temel iş sağlığı ve güvenliği yükümlülükleri yine uzaktan çalışanlar için de tabii ki uygulanacaktır. Hani sanki uygulanmayacakmış gibi orası işte kişinin şahsi evi hani ben
gibi düşünülüyor değil mi?
Değil evet. Ama maalesef evet.
Sonuçta iş yapılıyor bir şekilde.
Evet, gerekirse denetleme hakkı bile var işverenin. Önceden bildirerek tabii ki koşullu.
Baskın gibi değil elbette.
Tabii tabii çünkü orası özel alan.
Evet.
Tabii ki iş yeri gibi değil.
Evet.
Şöyle ki yine detaylı işveren yükümlülüklerinden yine bahsetmek gerekirse uzaktan çalışma durumunda çalışanın karşılaşabileceği riskler de dahil olmak üzere güvenlik tedbirleri, koruyucu ve önleyici tedbirler, kendileri ile ilgili hak ve sorumluluklar, ekranlı araçlarda çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında çalışanı bilgilendirmekle sorumludur. Başka zorunlu olarak uzaktan çalışmanın uygulanması ihtimalini de düşünerek işçiye, yani çalışana eğitim vermelidir. Sağlık gözetimini sağlayarak bunun için işçinin günlük rutinini buna uygun düzenlemek ve işçinin ekranda çalışma süresini azaltmakla da aslında ilgilenmelidir. Yine işçinin görüşünü almalı ve katılımını sağlamalıdır bu konularda. Onun dışında sağladığı ekipmanla ilgili gerekli tedbirleri almak, çalışanın tehlikeli durumlarda bu durumu işverene bildirmesi gerektiğiyle ilgili bilgi vermek, yine risk değerlendirmesi yapmak ve yine gerekirse hukuka uygun bir şekilde çalışanın çalıştığı yere erişim sağlamak ve denetlemekle yükümlüdür açıkçası.
Buyurun.
Yok, sözünüz kestim,
siz buyurun. Yok, estağfurullah. Şöyle, şimdi iki taraflı sorumluluktan, yani sorumluluk iki taraflı olur. Onu demek istemiştim aslında. İşveren muhakkak pek çok sorumluluğu var ama bunun yanında o sağlıklı ve güvenli bir iş yerini ona sağlamak mecburiyetinde. Evde o durum gerçekleşmiyor ama hani bir hastalık riski, bir yaralanma, herhangi bir şey olduğunda da o sorumluluğu yerine getirmek durumunda gibi anladım sözlerinizden. Onu ekleyecektim.
Evet, çok doğru. Yani çok ilgilisiniz gerçekten. Bu konulara hakim olmanız da çok güzel, çok mutlu ediyor bizleri.
Sizin böylesine detaylı bir şekilde aktarmanız da gerçekten hani bizleri ve aynı zamanda tüm dinleyicilerimizi çok mutlu ediyor. Çünkü bizim sorumluluklarımızı ve bizim bize iş verenlerin sorumluluklarını aslında detaylı bir şekilde konuşmaya çalışıyoruz programlarda. Şimdi sorumluluktan bahsetmişken, evet, işverenlerin bir dolu sorumluluğu var, hepsini söylediniz. Ama çalışanlar da muhakkak, onların da sorumlulukları var ve hatta sizin gibi iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının da burada sorumlulukları devreye giriyor. Şöyle tabii süremizi de çok aşmayacak şekilde kısaca anlatmanızı rica edebilir miyiz? O çift taraflı sorumluluk nasıl gerçekleşiyor?
Tabii ki kısaca bahsedeyim. Kanunda, yine 6531 sayılı kanunda çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitimle birlikte işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda hareket etmeleri gerekiyor. Kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlü çalışanlarda. Yine herhangi bir tehlikeyle karşılaştıklarında amirlerine bildirmeliler ve kendi görev alanlarında iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisiyle işbirliği içinde olmalılar. Evet. Çalışanlara bu sorumluluklar düşüyor. Yine İSG profesyonelleri için de etkili bir sağlık ve güvenlik programı oluşturmak ve sürdürmek için işveren ve çalışanlarla işbirliği içinde çalışmaları gerekiyor. Evet. İşverenin yönlendirmeleri gerekiyor aslında. İşverenin danıştığı her türlü şeye cevap verebiliyor olmaları gerekiyor. Risk değerlendirmesiyle birlikte. Yine eğitim planları gibi. Yani daha fazla, çok da uzatabilirim aslında görevlerini.
Evet, haklısınız ama tabii süremizi aşmamak adına. Çünkü çok merak ettiğim aslında bir nokta daha var. Onu da, bunu daha çok dinleyicilerimize ulaştırmak istiyorum, bu sorunun cevabını. Şimdi uzaktan çalışıyor bir çalışan ama normalde iş yerinde çalışıyor olsa belki o iş kazasına uğramayacak diyelim ki. Ama evde bir kazaya uğradı. O uğradığı kaza iş kazası kapsamında değerlendiriliyor mu? Özellikle evde çalışırken de şunu da ekleyeyim bu sorunun yanına. Evde çalışacak ya da farklı bir ortamda çalışacaksa iş sağlığı ve güvenliği açısından onlara neler öneriyorsunuz? O çalışma ortamını nasıl kendilerine uygun hale getirmeliler ki o iş kazasına uğramasınlar örneğin?
Çok güzel bir soru sordunuz aslında. Çünkü uzaktan çalışma yapılan yerin ev ortamı olduğu düşünülürse tüm ev kazalarının iş kazası olup olmayacağı bir tartışma konusu, evet, olabilir. Tabii ki böyle bir şey mümkün değil. Çünkü ev kazalarının iş ilişkisini kurabilmek gerekiyor. Bu noktada şöyle hemen çok kısaca 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda iş kazasının tanımından bahsetmek istiyorum. Bu tanımda sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada yürüttüğü işle ilgili ya da o işe gidip geldiği sürelerde, geçen aralıklarda yaşadığı ya da emziren kadın sigortalının işte süt vermek için ayrılan zamanlar gibi böyle bir temel çerçevesi var. Bu iş kazasının bu aralıkta meydana gelmesi gerekiyor. Buna uymuyorsa iş kazası olarak tanımlayamıyoruz maalesef. Onun dışında iş kazasının 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda bulunan tanımına da uygun olarak ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hale getiren olay olarak tanımlayabilmeliyiz. Aynı zamanda da işin yürütümü nedeniyle olmalı diyoruz. Yani bu iki ilişkinin kurulabiliyor olması lazım. Yine devam edecek olursam bir kazanın iş kazası sayılabilmesi için çalışanın yaptığı iş ile meydana gelen kaza olayı arasında veya kaza olayı ile uğranılan özür arasında bir illiyet bağının olması gerekiyor. Bu illiyet bağından kastımız ne? İlliyet bağı ya da nedensellik bağı olarak geçiyor. Hukuki sonuç ile ortaya çıkan olguların arasındaki bağı belirten bir hukuk terimi aslında bu. Yani neden sonuç ilişkisi kurulabilmeli. Evet. Yani biz konuşmamızın başında bir sözleşmeden bahsetmiştik. Evde hizmet sözleşmesi kapsamında yazılı bir sözleşme olması gerekiyor demiştik ya. Evet. Bu sözleşmelerin olmasının sebebi bu iş kazası durumunda ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkları engellemek ve çalışanın sağlık risklerini azaltmak için evin hangi kısmında işin yürütüleceği, çalışma ve istirahat saatleri,
ortamın kullanılması, ortamın şartlarının değerlendirilmesi değil mi?
Evet, bunlar çok önemli. Bunlar konuşulursa ve sözleşmeyle bir sonuca bağlanılırsa en azından hem işvereni hem çalışanı mağdur etmeyecek. Tabii. Yani birazcık dava konusu bu durum. Yani evet, hani mesela küçük bir örnek vereyim. Diyelim ki siz bir çalışma odası düzenlediniz kendinize ama bilgisayarınızın kabloları vesairesi dağınık bir şekilde yerde duruyor ve çay almak için kalktınız yerinizden.
Takılıp
o kablolara,
düştüm.
O kablolara takılıp düşmeniz orası sizin iş alanı olarak belirlediğiniz alan olduğu için
iş kazası
olabiliyor. Evet, ama mesela siz mutfağa gittiniz, elinize sıcak su döktünüz.
Elimi
iş
yaktım.
İş kazası olarak nitelendiremiyoruz. Evet, maalesef. Ama yine bu çok böyle dava niteliğinde bir konu olduğu için hani sözleşmede mesela saatler belirlendiyse ve o çalışma saatleri içinde oluyorsa da iş kazası sayılabiliyor. Hmm. Yani hani çok detaylı gerçekten hukukçuların bir araya gelip tartışması gereken bir konu, yani dava unsuru oluyor.
Evet, evet.
Çok hızlıca evde...
Son cümlelerinizi rica edeyim, evet.
Tamam, evde neler yapabilirler? Çok herhalde o konuyu bahsedemeyeceğim ama şöyle söyleyeyim.
Çok kısa dinleyelim. Önemli bir konu çünkü.
Ekranlı araçlarla çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği konusunda mevcut bir yönetmeliğimiz var. Öncelikle o yönetmeliğe bakmalarını isterim. Hı hı. Bunun dışında bu yönetmeliğe ek olarak daha detaylı yönlendirici bilgilerin yer aldığı bizim de genel müdürlük sayfamızda ekranlı araçlarla çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği rehberimiz bulunuyor. Bu rehberi de mutlaka incelesinler. Çünkü buralarda ne yapmaları gerektiğiyle ilgili bilgiler yer alıyor. Yine genel müdürlük sayfamızda yayınlar sekmesinde iş sağlığı ve güvenliğe dair her türlü kaynağımız mevcut. Ve tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde de COVID'le mücadelede de COVID'e özel bir platform oluşturduk genel müdürlük olarak. Hı hı. O platformdan da yine uzaktan çalışmaya ilişkin de birçok bilgiye yine ulaşabilirler ve faydalanabilirler. Önce onları söyleyeyim. Onlar yetişsin. Nereye bakacaklarını
son cümlenizi alayım artık yavaş yavaş.
Bunun dışında uzaktan çalışma yöntemiyle çalışanların çalışma ortamına çok dikkat etmesi gerekiyor. Yani uygun nemin, havalandırmanın, sıcaklığın sağlanması gerekiyor. Yeterli aydınlatmanın sağlanmış olması gerekiyor. Yani aslında listem uzun, çok güzel uzatabilirim ama vaktimiz sanıyorum kısıtlı. Sizi de zor durumda bırakmak istemem.
Estağfurullah, estağfurullah.
Teşekkür ediyorum. Çok güzel bu emek, sizlerin de verdiği emekler sayesinde. Eğer yani bir kelime bile duyulsa ve o konuya göre hareket edilse çok güzel olur. İnşallah biz de, sağlıklı ve güvenli bir ortam.
Biz de sizinle aynı düşünceleri paylaşıyoruz. Özellikle şu pandemi sürecinin evet bir an önce sonlanmasını istiyoruz ama artık hani ne kadar sürer onu da hiçbirimiz bilemiyoruz. Yine uzaktan çalışmak durumunda kaldığımızda da sizin bu az önce ifade ettiğiniz belgelere, rehberlere ulaşıp uzaktan çalışmak durumunda kalan çalışanlarımız da detaylı bilgi edinebilirler. Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için Sayın Akbaş. Evet.
Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.
Sevgi ve saygılarla uğurluyoruz
sizi. İyi yayınlar.
Sevgili dinleyicilerimiz, İş Sağlığı ve Öztürk Akbaş telefon hattımızın diğer ucundaydı. Herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemizde bizlerle birlikteydi. Son zamanlarda çok fazla duyduğumuz gündemde olan uzaktan çalışma konusunu detaylı olarak anlattı. Mevzuatları ve yönetmelikleri bizlerle paylaştı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Güne Bakan devam ediyor.
Avrupalı Türkler.
Güne Bakan'da Avrupalı Türkler köşemizle yayınımız sürüyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı Profesör Doktor Can Ünver hocamız var. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. Aslında bugün geçtiğimiz haftanın belki devamı niteliğinde olan bir konuyu dinleyicilerimize ulaştıracağız. Çifte vatandaşlığı konuşmuştuk geçen hafta ve yeni Alman hükümetinin aslında çifte vatandaşlığa böyle biraz yakın baktığını, ılımlı baktığını, sıcak baktığını konuşmuştuk. Şimdi biz o zaman, göç politikası acaba nasıl devam eder? Türkiye ile nasıl ilişkiler kurmayı arzu ediyorlar? Biraz o konuyu bugün değerlendirelim istedik.
Evet, çok teşekkür ederim. Şimdi bugün Olaf Scholz başkanlığındaki federal kabine meclisten geçti. Alman başbakanını meclis seçiyor. Görevlendiren işte cumhurbaşkanı oluyor. Yani usul öyle. Bizdeki eskiden olduğu gibi güven oylaması şeklinde değil de işte ona benzer bir şey belki. Yani tam olarak aynısı olmamakla birlikte ve şeye ihtiyaç var. Yani sadece böyle mecliste hazır bulunan milletvekilleri değil de kim destekliyorsa veya desteklemiyorsa hepsinin oyları önemli. Şimdi Olaf Scholz hükümetinin, koalisyon hükümetinin daha doğrusu Sosyal Demokrat, Yeşil, Yeşiller ve Hür Demokratların oluşturduğu koalisyon hükümeti böyleydi. Bugün göreve başlamış oldu. Şimdi şöyle, yani işe göç politikaları ve göçmenler açısından bakıldığı zaman aslında iyimser bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu daha önceki hükümette böyle sürekli olarak bir sorun yaratan konu olmuştu. Yani bu tabii biraz da şeyin tabiatından kaynaklanıyor. Yani Hristiyan Demokratların bu konuda seneler içerisinde birazcık daha böyle göçmenlere ve göç politikalarına yatkın hale gelmiş olmalarına rağmen genelde baştan böyle bir önce ne bileyim olumsuz bir tavır takınmayla başlayan süreçler yaşandı. İşte ne kadar az göç alırsa Almanya o kadar iyi olur düşüncesiyle hareket edildi ama bu tabii göç deyince sadece bu işte şu veya bu sebeple Almanya'ya gelen yeni göçmenler veyahut da işte ne bileyim bu sığınmacılar, mülteciler falan olarak da düşünmemek lazım. Onlar biraz daha tartışmada öne geçti ama şimdi aslında Almanya'da yaşayan ve öteden beri Almanya'da yaşayan kuşaklar itibariyle de artık o toplumun özellikle yeni kuşaklar bir parçası haline gelmiş olan insanların da o toplumda daha mutlu, huzurlu ve topluma katkı verecek şekilde yaşamalarını sağlayacak şartların, altyapıların oluşmasını temin eden bir göç politikasına ihtiyaç var. Yani olay sadece bir takım işte yeni gelen sığınmacılar, işte mülteciler falan olarak görülmemeli. Şimdi bu yeni hükümette sanki bununla ilgili de bir tavır değişikliği, bir paradigma değişikliği varmış gibi anlaşılıyor. Geçen hafta belirttiğimiz, üzerinde durduğumuz çifte vatandaşlık meselesi bence çok önemli bir kilometre taşıdır. Yani hatırlıyorum 2000 yılında çifte vatandaşlığı engelleyecek şekilde bir kanun çıkardılar ama onu yaparken de kan bağı meselesini ortadan kaldırmıştı o zamanki koalisyon hükümeti. Yani o koalisyon hükümetinde de sosyal demokratlarla, yani Schröder'in başkanlığında, yani Schröder'in başbakan olduğu hükümette, Yeşiller bir aradaydı. Joschka Fischer Dışişleri Bakanı'ydı. Dolayısıyla o da bir ilerleme olarak düşünülmüştü ama 2000 yılından bugüne 10 yıldan fazla zaman geçti. Yani bu arada bazı konularda biraz daha olgunlaşmıştır diye düşünüyoruz. Bu arada o dönemden bugüne Almanya'da da hakikaten ciddi farklılıklar yaşandı. Yani toplumun içerisinde bulunduğu şartlar değişmeye başladı. Fakat bütün bunların hepsinin belki dikkate alındığını söylemek zor ama genel bir paradigma değişikliğine gidildiğini düşünüyorum. En azından ümit ediyorum. Şöyle söylemek de fayda var. Mesela bu şey, şimdi İçişleri Bakanı atandı. Nancy Faeser isimli bir kadın İçişleri Bakanı atandı. Parlamenter senatörü bir Türk. Yani Mahmut Özdemir. Kuzeyren Vesfalya'dan. Bu önemli bir gelişme.
Evet.
Yani parlamenter müsteşar dediğiniz bakan yardımcısıdır. Ve kabinede yer alıyor. Yani parlamenter
söz hakkı var gibi.
Söz hakkı görünüyor. Var. Kabinede tabii. Yer alıyor. Tabii. Kabinede yer alıyor. Kabine üyelerinden bir tanesi. Şimdi bu çok önemli bir şey. Ondan sonra bakıyorsunuz yine federal hükümetin Mecklenburg-Vorpommern'dan seçilen bir Iraklı mülteci ailesinin kızı federal hükümetin entegrasyon sorumlusu olmuş. Yine federal hükümette gerçi Türkiye politikaları itibariyle yani göçmen politikaları değil ama Türkiye'ye bakış itibariyle sürekli olumsuz bir tavır sergileyen Cem Özdemir var. Gıda ve Tarım Bakanı oldu. Sanki biraz daha böyle yani Almanya'da yaşayan göçmenler için iyi şeyler
umut ışığı gibi değil mi?
Evet, ortaya çıkmış gibi düşünüyoruz yani. Şimdi yalnız bunu söylemek de biraz erken. Çünkü bu koalisyon protokolünde öngörülen değişikliklerin de ne zaman devreye sokulacağı, ne zaman tartışılacağı ve meclisten bir kısmının kanun değişikliğiyle alakası var. Mesela önemli bir şeye daha değinmişler. Seçmen yaşı 18'den 16'ya inecek geliyor. Bu ama Alman anayasasının değiştirilmesini gerektiren bir husus mesela. Yani belli konularda biraz zaman geçecek demektir. Bu işte 4 yıllık zamanın içerisinde sığdırıp da bitirip yaparlarsa ne âlâ bazı şeyleri. Ama şimdi tabii bütün bunlar sadece hükümetin subjektif işte ne bileyim kararlarıyla olmayacak. Yani mecliste de uzun tartışmalar olacak. Ondan sonra kamuoyunun baskısını düşünmek lazım. Bu pandemi döneminde üstelik de maalesef Almanya'da 70 gün üzerinde günlük vaka ve 570'ten fazla bir gün içerisinde vefat var. Bunlar çok ciddi rakamlar. Yani her yerden daha fazla gibi oldu. Çünkü aşı karşıtlığı var. Toplumun içindeki hem ekonomik hem de sosyal kırılganlık bir de psikolojik bir yani sıkıntı yaşanıyor. Bütün bunların içerisinde göç ve göçmen politikalarının ne denli öne çıkarılacağı konusunda tabii ayrıca ihtiyatla karşılamak lazım. Çünkü çok ciddi sıkıntı, akut sorunları var şu anda Alman ekonomisinin. Şimdiye kadar görülmedik derecede yüksek bir enflasyonla çok uzun yıllardan beri yani 30 seneden beri ilk defa bu noktaya çıkmış. Yani %5'in üzerine çıkmış bir enflasyon var görünen o da. Görünmeyen enflasyon kim bilir ne kadar.
Evet.
Dolayısıyla bu alışık olmadıkları bir şey ve şimdi mesela kamuoyunda tartışılan bu ekonomik ve sosyal sorunlar göç ve göçmen politikalarını aslında tabii biraz geri itecek ama aslında şunu da söylemek lazım. Yani göçmenler o toplumun dışında bir kesim değil. Onlar da aynı sıkıntılardan muzdarip.
Aynı enflasyona hatta onlar da maruz kalıyor fazla. Neticede.
Hatta daha fazla.
Hatta yani daha fazla.
Bir takım şimdi bileyim ayrımcılıklar falan evet. olduğunu unutmuyoruz yani biliyoruz. Mesela istihdam piyasasına girişte o ayrımcılıklar çok şeydir, belirgindir. Onun ötesinde yani toplumun içerisinde eşit insanlar olarak, eşit bireyler olarak yaşama konusunda veyahut onların eşit bireyler olduklarını kabul etme konusunda Almanya'nın sıkıntıları var malum Alman toplumun belli kesimlerinin. Dolayısıyla federal hükümetin bu konudaki iyi niyetine, tabii onu tartışmıyoruz, iyi niyetinden şüphe de etmiyoruz. Ama gerçekleştirme gücü itibariyle ne olacağını ancak zaman içerisinde göreceğiz. Yani bu zor bir dönemdir. Yaşanan dünyada her tarafta yaşanan zor bir dönemdir. Bütün dünyada enflasyon ve ekonomik baskılar var yani.
Evet.
Üretimler düşmüş, tedarik zincirleri bozulmuş. Ondan sonra bu tabii olduğu gibi toplumlara, toplum içinde oluşan bireylere, toplum içindeki bireylere yansıyor. Özellikle de kırılgan gruplara daha fazla yansıyor. İşte göçmenler de o kırılgan gruplardan sayılabilir yani. O şekilde düşünüyorum.
Hocam peki şimdi tabii daha yeni hükümet kuruldu, yeni Dışişleri İçişleri Bakanı atandı ama üst düzey görüşmelere henüz geçilmedi değil mi Türkiye ile? Ya da öyle bir görüşme gerçekleşti mi bu yakın zamanlarda?
Vallahi Türkiye ile mi diyorsun?
Evet evet yani acaba bu göçmen konusunda herhangi bir görüşme yaparlar mı Türkiye üst düzey
yani,
politikalarıyla?
Şimdi doğru anladım ne demek istediğiniz ama şu var uzun zamandan beri benim de çok kritize ettiğim, çok eleştirdiğim bir konudur. Bu göç süreçlerinde göçmenlerin hakları, durumları falan konusunda Alman tavrı genellikle şöyle. Bunlar artık bizimdir, bizim topraklarımız.
Siz karışmayın mı diyorlar bize?
Yani pek bu işlere pek böyle bir müdahil olmayınız şeklinde bir tavırları var. Bunu ben haklı bir tavır olarak görmüyorum. İşte uluslararası hukuka da uymuyor. Yani bu şekilde bir aslında yani çok kabul edilebilir bir tavır sergilemiyorlar diye düşünüyorum. Halbuki ben yurt dışında yaşayan, daha doğrusu bütün işte çeşitli ülkelerde yaşayan insanların eski veyahut da asıl vatanlarıyla olan münasebetleri sıcak tutup, aynı zamanda da yeni yeni fırsatların toplumlar arasında, farklı toplumlar arasında yeni yeni fırsatların yeşermesine katkıda bulunacaklarını düşünenler dedim. Yani bu şekilde böyle 19. yüzyıl milliyetçiliğiyle falan hareket etmenin bir manası yok.
Evet.
Yani sınırlar geçirgen olmuş. Geçirgen olan sınırlarda bir takım sosyal, kültürel, ekonomik alanlar oluşmuş. Bu sınırların olmaması nedeniyle toplumlar arasında. Bunları yok farz edip, bunları reddedip ondan sonra işte sanki o geçirgenlik hiç olmamış gibi davranmanın bir manası yok. Bunun kimseye faydasında olmadığı, üstelik de toplumlar arasında olduğu kadar devletler arasındaki barışçı ilişkilerinde yani bundan zarar gördüğünü düşünenler dedim. Dolayısıyla bir ciddi işte sıklık tekrarlıyorum, paradigma değişikliğine ihtiyaç var. Bu Almanya bunları becerebiliyor. Yani şöyle becerebiliyor. Yani işte yabancılar yasasını buna göre adapte edebildiler, değiştirdiler 2005'te falan zannediyorum. Yani mesela Türkiye'nin Avrupa Birliği ile yapmış olduğu ortak konsey kararları dolayısının işte yabancılar kanununun bir parçası olduğunu mesela teslim ettiler. O işte 1/83/80 kararları var. 3/80 olmadı da galiba 1/80 geçerli. Yani şey, oturma izinleri,
evet, evet,
ikametle ilgili. Bunları böyle adapte edip kabul edebildiler. Şimdi bundan sonra da o değişimi sürdürmeleri beklenir ve bu hükümetin de, yani liberal yaklaşımlı olacağını düşündüğüm bu hükümetin de bunu yapmakta daha fazla şansı olduğunu söylemek yanlış olmayacak. Dolayısıyla biraz bir iyimser olunabilir ama bekleyip göreceğiz.
Evet.
Yani zaman içerisinde ve umuyorum ki Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin de daha iyi olmasına yol açacak bir tavır sergilenir. Bir şey hatırlatmak isterim.
Buyurun hocam.
1999'da biliyorsunuz Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreci başladı. Tam üyelik süreci.
Evet.
Helsinki zirvesinde Aralık ayında. 2004'te müzakereler başlansın dendi. 2005'te de o müzakereler başladı. Avrupa Parlamentosu'nda yapılan oylamada özellikle yeşillerin önüne yani başını çektiği bir akım vardı. Evet akımı. Yine hatırlarlar umarım öyle bir şeyi ve Avrupa Birliği bağlamında olmasa bile bu iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da farklı düzlemlere, daha olumlu düzlemlere taşınması için böyle bir katkı yaparlar diye umarım. Ama inşallah tabii bu işte geçmişte farklı bir tavır sergileyen Cem Özdemir engellemez.
Ay ona hocam siz söyledikçe hani o Türk ismini duyup da o engel kelimesiyle hiç yan yana yakıştıramıyorum o iki sözcüğü. Yani bir Türk adıyla ya, o engellemeyi bir araya getiremiyorum. İnşallah sizin de ifade ettiğiniz gibi. Üzülüyorum.
Ağacı keten balpanın sapı da ağaçtan evet, biliyorsun.
Evet, evet, evet. Üzülüyorum ama öyle olmayacağına inanıyorum. Ben de sizin gibi iyimser düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam aktardıklarınız için. İnşallah önümüzdeki haftalardaki programlarımızda o yeni sürecin güzelliklerini konuşuyor oluruz. Dileklerini paylaşıyorum.
İnşallah. Biraz erken ama.
Olsun. Olsun hocam. Sevgi ve saygılarla uğurluyoruz sizi.
Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı Profesör Doktor Can Ünver hocamız Avrupalı Türkler köşemizde bizlerle birlikteydi. Telefon hattımızın diğer ucundaydı. Yeni Alman hükümetinin göç politikasını ve Türkiye ile ilişkilerine bakışını konuşmaya çalıştık. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Evet, henüz süre çok geçmiş değil ama bakalım yeni günler nelere gebe olacak. Biz de bekleyip olacağız. olumlu gelişmeleri görmek temennisiyle bugün programımızı sonlandırmış olalım. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Güne bakan.